Ayrım 11, sayfa 116. Kırkımdan sonra tıpkı babam gibi geceleri hafif bir uykusuzluk çekmeye başladım. Her gecenin ortasında uyanınca bari iş yapayım diye çalışma odama geçiyor, eve getirdiğim dosyaları, inşaat malzemesi kataloglarını ve sözleşme ayrıntılarını okuyordum. Bu kadar işte sonunda içimi karartıyor, uykumu daha da kaçırıyordu. Şehname'yi Oidipus'un eski bir masalı okur gibi yeniden her okuyuşumda ruhumun paradan ve rakamlardan arındığını ve daha iyi uyuduğumu böyle keşfettim. Konuları aslında suçluluk duygusu olmasına rağmen yıllar sonra bu hikayeleri yeniden okumak beni suçluluk duygusundan arındırıyordu. Aynı metni tıpkı bir dua gibi yeniden okumak bana iyi geliyordu ama zamanla okuduğum şeyin yalnızca bir yanına ilgi duyabildiğimi keşfettim. Biri Yunanistan'da ve Batı'da, diğeri İran'da ve Doğu'da bu kadar önemsenmiş bu iki hikayeyi tekrar tekrar okurken, aslında kahramanların dillendirdiği dertlerin, büyük ahlaki ve insani sorunların çok az bir kısmını gözümün önünde canlandırabiliyordum. Buna iyi bir örnek Oidipus'un annesi Iokaste ile yatmasıydı. Bunu gözümün önünde canlandıramıyor, yalnızca fikir olarak büyük bir suç diye düşünüp geçiştiriyor. Yani konuyu hayalimde resimleyerek düşünemiyordum. Bir başka örnekte Oidipus ile Sührab'ı birbirlerine o kadar benzeten, onları kardeş kılan babasızlık ve yeni bir baba bulma heyecanıydı. Hem Sührab hem de Oidipus'un asıl babalarından uzak olmalarının üzerinde yeterince durmamıştım. Herhalde yeni bir baba aradığımı kendimden de saklamak istiyordum da ondan, dedim kendi kendime. Babam beni tıpkı Rüstem'in Sührab'a yaptığı gibi bırakıp önce hapse, sonra başka bir hayata gidince onun yerine kendime yeni babalar aramış, onların öğütlerini dinlemiştim. Mahmut Usta'yı hala sık sık düşünüyordum. Aklımın bir köşesinde gittikçe küçülen bir adam dünyanın bir ucundan öbür ucuna kuyu kazıyor, bazen de başka kıyafetlerle rüyama giriyor ve hikayeler anlatıyordu. Umutsuzca bir baba aramanın aklıma gelmeyen başka sonuçları da olduğunu bana Topkapı Sarayı Kütüphanesi müdüresi Fikriye Hanım karanlık bir sonbahar akşamı sarayın büyük bahçesindeki Abdülmecit Köşkü'nde sohbet ederken söyledi. Rüstem ile Sührab'ın hikayesine meraklı olduğumu bilen Deniz Kitabevi'nden tanıdık edebiyat profesörü Haşim Hoca, Fikriye Hanım'a benden söz etmiş, o da gelsin de ona resimli eski güzel şehnameleri göstereyim demişti. İstanbul'da hala pek çok iyi insan vardır. Yöneticiler onları hiç sergilemez, halka hiç göstermez ama Topkapı Sarayı Kütüphanesi'nin resimli, nakışlı İran el yazmaları koleksiyonu dünyanın en iyilerindendir. Ve 15 ve 16. yüzyıllar konusunda Tahran'daki Gülizar Sarayı'nın nigarhanesi kadar zengindir. Koleksiyonun ilk çekirdeği Yavuz Sultan Selim'in 1514'te Van Gölü'nün güneyindeki Çağlıran'da Şah İsmail'i yenilgiye uğrattıktan sonra Tebriz'den yağmalayıp İstanbul'a getirdiği kitaplardır. Şah İsmail'in hazinesinde daha önceden yenilgiye uğrattığı Akkoyunluların ve Özbek Şeybani Han'ın hazinelerinden çıkma resimli, süslü, olağanüstü güzel şehnameler vardı. Daha sonraki 200 yılda Safevilerle Osmanlılar pek çok yere savaşmış ve Tebriz Osmanlılar ile Safeviler arasında 10 kere el değiştirmişti. Savaşlardan sonra Safeviler Osmanlıları barış elçisi yolladıklarında güzelliğinden gurur duydukları resimlenmiş süslü el yazması şehnameleri hediye etmeyi seviyor, kitaplarda Topkapı hazinesinde birikiyordu. Fikriye Hanım 4-5 yüzyıllık bu şehnamelerin en güzellerinin sayfalarını cömertçe bana açıyor, Rüstem'in Sührab'ı öldürdükten sonra oğlunun kanlı cesedinin başında saçını başını yolarak ağlayışını gösterir resimleri birlikte dikkatle seyrediyorduk. Önce tıpkı Öngören'deki çadır tiyatrosunda hissettiğim yoğun pişmanlık hissediliyordu. Babanın oğlunu öldürdüğü için duyduğu pişmanlıktı bu. Bilmeden çok kıymetli bir güzelliği zedelediğimiz an hissedeceğimiz türden bir suçluluk ve utanç. En iyi resimlerde son birkaç dakikayı geri döndürmek için hissedilen çaresizlik de babanın bakışlarından okunuyordu. O gün Fikriye Hanım pek çok resim gösterdi bana. Geldiğiniz için teşekkür ederim dedi hava kararken. Biz burada hep yalnızız. Bu eski hikayelerle kimse ilgilenmez. Sizin Rüstem ile Sührab'la bu kadar meşgul olmanız hoşuma gitti. Ne buluyorsunuz bu masalda? Babanın oğlunu öldürüp sonra pişman olması içime işliyor dedim. Yıllar önce bu sahnenin bir benzerini İstanbul dışında bir çadır tiyatrosunda görmüştüm. Babanızla aranız bozuk mu dedi Fikriye Hanım. Cevap vermediğimi görünce Şehname'yi biz Türkler bir kenara bıraktık. Artık savaşçı kahramanlı, Rüstemli eski hikayeleri okuyup zevk alacak bir dünyada da yaşamıyoruz. Firdevsi'nin kitabı unutuldu ama Şehname'deki hikayeler unutulmadı. Onlar yaşıyor. Tek tek kıyafet değiştirerek hala aramızda geziyorlar. Nasıl? Daha önceki gece asistanımla Kanal 7'de eski bir İbrahim Tatlıses filmi seyrettik dedi kütüphane müdüresi. Şehname'deki Erdeşir ile cariye kız Gülnar'ın aşkı hikayesinin bir uyarlamasıydı. Asistanım Tuğba ile biz eski Yeşilçam filmlerini hem İstanbul'un eski güzel halini görüp hatırlamak için seyrediyoruz, hem de Şehname'den başka kitaplardan çıkma eski hikayeleri teşhis etmek için. İstanbul ne kadar değişti değil mi Cem Bey? Ama göz yine de eski sokakları, meydanları tanıyor. Şehname'den alınma hikayeler de öyle. Geçen de bir filmin hepsi günümüze geçiyordu ama biz gene Hüsrev ile Şirin'den alınan bir bir belirledik. Bana kalırsa bu kitaplar unutulsa da hikayeler anlatıla bugüne geliyor. Yeşilçam melodramlarına baka baka da geçmiş hikayeleri hatırlıyoruz. Belki sizin gibi Şehname'yi yeniden okuyup Türk ve İran sinemasına hikayeler yazanlar da vardır. Pakistan'da, Hindistan'da, Orta Asya'da da çok severler bu hikayeleri. Bizim Yeşilçam'daki gibi hep film yaparlar. Fikri Hanım'a senaryo yazarı değil, jeoloji mühendisi olduğumu, bu eski hikayelere İran'a gittiğim için merak saldığımı anlattım. Bugünkü İran devletinin Rüstem'in oğlu Sührab için ne kederle ağladığı bir resmin peşine düştüğünü işitmiş miydi? O resmi New York'taki Metropolitan Müzesi'nden İran'a getirmek için İran'ın araya bazı becerikli tüccarları koyduğunu, hazineler önerdiğini söyledim. Cem Bey, siz İslam kitapları koleksiyoncularının bu dedikodularını Haşim Hoca'dan mı öğreniyorsunuz dedi Fikriye Hanım. Sözünü ettiğiniz dünyaca ünlü kitap bizde Topkapı'da, buradaydı. Padişahlar Topkapı'yı olduğu gibi bırakıp terk edince oradan çalındı, batıya gitti. Önce Rothschild'in eline geçmiş, sonra da Amerika'ya satılmış. Mutsuz Kahramanları gibi bu kitapta bütün hayatını sürgünde, başka ülkelerde, başkalarının eline geçmiştir ve milliyetçiliğe, siyasete sürekli alet edilir. Ne gibi? Şehname'de sık sık burun kıvrılan, Turan ya da Rum diye düşmanca sözü edilenlerin biz Türkler olduğunu hiç düşündünüz mü? Oysa bizim hazine Şehname dolu. Şehname'nin yazıldığı 1000 yılında Türkler Asya'dan çıkıp oralara henüz gelmemişlerdi dedim gülümseyerek. Pek çok profesörden daha bilgili ve meraklısınız ama amatörsünüz diyerek nazikçe bana haddimi bildirdi Fikriye Hanım ve başka pek çok kitap ve resim göstererek hikayeler anlattı. Amatör sözü kalbimi kırmadı ama araştırmalarımın duygusal yanını hatırlattı. Bütün bu resimlerde oğluyla kocasının kavgasını seyreden, oğlunun kanlar içindeki cesedini babasının kollarında görünce ağlayan kadınlar vardı. Karşılaştıkça bazen onların saçlarını hayalimde kırmızıya boyayıveriyordum. Tıpkı çocukluğumda boyama kitabıma yaptığım gibi. Ustamla kuyu kazdığım günlerde yaşadıklarımın ağırlığı, aradan geçen 25 yılda azalmış, kalan huzursuzluk da yazar olma hevesimin yerine geçmiş, bana iş hayatımda bulamadığım bir derinlik duygusu veriyordu. Sırf bilgilendirmek için beni makamına davet edip müze odasında saatlerini veren tecrübeli Fikri Hanım'a defalarca teşekkür ettim. Sonbahar akşamı karanlığa kadar oturmuştuk. Etrafta turist yoktu. Müze ziyaretçilere kapanmıştı. Topkapı Sarayı'nın sarı kestane ve çınar yapraklarıyla kaplı gölgeli avlularından, revakların altından geçerken hissettiğim şeyin belki de bu olduğunu sanıyordum. İçimden atamadığım suçluluk duygumu tahammül edilebilir bir düzeye indirecek, hatta bir mühendisin oyuncakla edebi araştırması kıvamını getirecek bir tarih duygusu. Günlük siyasetle hiç ilgilenmeyen Fikriye Hanım'ın, Şehname'nin gelmiş geçmiş en muhteşem el yazmasının başına gelenleri milliyetçi siyasetle ilişkendirerek anlatması, Oidipus ile Sührab'ın daha önceden düşünmediğim bir ortak yanını da bana hatırlattı. Siyasi sürgün olmak, anavatandan uzak düşmek. Babam bu konuyla duygusal olarak hep ilgilenirdi. Askeri darbeden sonra aynı siyasi örgütten bazı arkadaşları başlarına gelecekleri hemen anlayarak Almanya'ya kaçmışlardı. Babam gibi bazıları ise ya kaçamadıkları, kendilerini kaçmayı gerektirecek kadar suçlu hissetmedikleri ya da yakalanamayacaklarını düşündükleri için en sonunda polisin eline düşmüş ve işkence görmüşlerdi. Hem Oidipus hem Sührab kayıp babalarını ararlarken aslında ait oldukları şehirden, topraklardan uzaklaşıyor ve misafir edildikleri yerlerde ülkelerinin düşmanları tarafından kullanılan birer hain durumuna düşüyorlardı. Her iki hikayede de milli duyarlılık aslında çok önde olmadığı, aileye, krala, babaya, hanedana bağlılık, millete bağlılıktan daha önemli olduğu için bu ikilem vurgulanmıyordu. Ama babalarını ararken hem Şehzade Oidipus hem de Sührab aslında ülkelerinin düşmanlarıyla işbirliği yapıyorlardı. Benim kırkıma Ayşe'nin 38 yaşına gelmesinden sonra önce karım ve ondan etkilenerek ben çocuk sahibi olma hayallerimizin gerçekleşmeyeceğini anlamaya başladık. Yerli doktorların anlayışsızlıkları, Amerikan ve Alman hastanelerinin çok vakit ve çile gerektiren denemelerinden sonra pes ettik de denilebilir buna. Yorgunluğumuz ve kalp kırıklığımızın bizi birbirimize yaklaştırması en büyük kazancımızdı. Birbirimizle daha iyi arkadaş olduk. Bir çocuğumuz olmayacağını en sonunda anlamak bizi diğer ailelerden ayırmış, daha entelektüel kılmıştı. Ayşe ev kadını çok çocuklu arkadaşlarının kendisine acımalarından ve kimi zamanda niyet edilmiş acımasızlıklarından yılmıştı. Görmüyordu artık onları. Bir süre iş aradı. Daha sonra bizim şirketin ilgilenmediği küçük inşaat işlerine bakacak bir şirket kurmaya karar verdiğimde ona işin başına geçmesini söyledim. Mühendisleri yönetmeyi, kalfalarla konuşmayı çabuk öğrenirdi. Zaten her şeyi arkadan ben yönetecektim. Şirkete de Sührab adını verdik. Bizim oğlumuz bu şirkette artık. Balayına çıkan mutlu çiftler gibi uçaklarla seyahatlere devam ettik. Uçağın İstanbul'dan kalkışından sonra karımın kucağı üzerinden pencereye uzanır, öngöreni seçmeye çalışırdım. Ayşe aşağıya bakmamı her zaman sevimli bulurdu. Bizim yukarı düzlüğün binalar ve fabrikalarla kaplandığını bu yolculukların ilk yılında pencereden gördüm ve nedense bir huzur hissettim. Yaz başı gümüş suyunda 4 odalı, deniz gören pahalı bir daireye taşındık. Yolculuklarımızda en iyi otellerde kalıyor, gezip tozuyor, müzelere gidip resimlere bakıyor ve arada bir Londra veya Viyana'daki özel bir kadın doğum doktoruna elimizdeki dosyalarla çıkıyorduk. Bu ziyaretler bize önce hafif bir umut verir, sonra da her seferinde daha ağır gelen bir kalp kırıklığı ile sonuçlanırdı. Bir kere Dublin'deki Chester Beatty'ye bir diplomat torpiliyle, bir yıl sonra da bir kere de British Museum'da Fikri Hanım'ın tavsiyesiyle eski İran'dan çıkma el yazmaları kütüphanelerine girip Şehname nüshalarındaki resimlere bakma mutluluğunu tattık. Çok az sergilenen bu resimleri müze salonlarında ziyaretçi nadiren görür. Müsveddelere ve resimlere bakarken kırmızı saçlı kadın ve ilk gençlik yıllarımın zorlu hatıralarıyla içimde pişmanlık duygusu uyanırdı. Ama bilgili ve aşırı nazik genç asistanlar, limon rengi bir ışıkla aydınlatılmış ahşap ve toz kokulu odalar ve kimi zaman asistanların taktıkları beyaz eldivenler, bize sayfalarda seyrettiğimiz şeylerin ne kadar eski, insani ve kırılgan olduğunu hatırlatırdı. Aslında bu özel ziyaretlerde ne İslam resmini, ne Şehname'nin hikayelerini, ne de Doğu ve Batı gibi iddialı konuları derinden hissedebildik. Eski el yazmalarına yapılmış bu ince ayrıntılı minyatürler, bize geçmişte yaşanıp gitmiş hayatların geçiciliğini, zaten her şeyin çoktan unutulmuş olduğunu, birkaç ayrıntı hatırlayıp hayatın ve tarihin anlamını kavramış olduğumuzu sanmanın ne boş bir gurur olduğunu hemen öğretirdi. Müze kütüphanelerinin gölgeli koridorlarından büyük bir Avrupa şehrinin sokaklarına çıktığımızda, gördüğümüz resimler sayesinde kendimizi daha derin birer insan gibi hissederdik. Aslında ben bu yolculuklarda babamın kuşağından okumuş bütün Türkler gibi, ister vitrinlerde, ister sinemalarda, isterse müzelerde olsun, Batı'da bütün hayatımızı derinden etkileyip anlamlandıracak bir fikir, bir eşya ya da bir resim bulma peşindeydim. İlya Repin, Korkunç İvan oğlunu öldürüyor diye bilinen yağlı boya resmi böyle bir şeydi. Moskova'da Tretyakov Müzesi'nde Ayşe ile birlikte hayretle baktığımız yağlı boya resimde, Rüstem gibi bir baba oğlunu öldürmüş, kanlı cesedini kucağına almış ağlıyordu. Resim sanki Rüstem'in Sührab'ı öldürmesini gösterir, İran minyatürlerinin en iyilerinin hepsini görmüş, Rönesans sonrası perspektif ve gölge tekniklerini de bilen İranlı bir ressam tarafından yapılmıştı. Hükümdar babanın bir öfke anında öldürdüğü oğlunun kanlar içindeki cesedini kucaklayışı, şehzade oğlun babasının kucağında kendini teslim eder gibi yatışı, babanın yüzündeki dehşet ve pişmanlık duygusu aynıydı. Einstein'ın hakkında film Korkunç İvan yaptığı, Stalin'in sevdiği, Rus devletinin kurucusu acımasız ve baskıcı Çar İvan idi oğlunu öldüren. Resimden fışkıran şiddet ve pişmanlık duygusu, resmin yalınlığı ve tek bir konuyla meşgul olması tuhaf bir şekilde bana devletin acımasız gücünü hissettirdi. O akşam hem çok tanıdık hem de yıldırıcı devlet korkusunu Moskova gecesinin yıldızsız karanlığına bakarken de hissettim. Korkunç İvan'da pişmanlık duygusuyla birlikte oğluna karşı aşırı bir sevgi, şefkat de hissediliyordu. Bu çelişkili ruh hali bana babamın dikkatimi çektiği, yetenekli ve eleştirel sanatçı ve şairler için devlet büyükleri tarafından sık sık tekrarlanan korkunç bir sözü hatırlattı. Şairi önce asacaksın, sonra dar ağacının altında ağlayacaksın. Bir dönem Osmanlı padişahlarının tahta oturur oturmaz bütün şehzadeleri öldürmeleri, arkasından da tek tek kardeşleri için hüzünlenmeleri de bu devlet için zorunlu acımasızlık mantığıyla meşrulaştırılmıştı. Babamı özlüyor, ona bu konuları açmak ve onunla konuşmak istiyor ama beni eleştirebileceğini düşünüp çekiniyordum. Aslında Avrupa müzelerine çocuksuzluk acımızı seyahatlerle unutmak ve bir mazeret gibi kendi kendimize tekrarladığımız Oidipus'un resmini görmeye gidiyorduk. Ama Sofokles'in oyununu ele alan bir iki tarihi akademik resimden başka bir şey bulamadık. Ingres'in Oidipus ve Sphinx adlı resmi Louvre'daydı ve seyirciyi etkileme gücü düşüktü. Bende bıraktığı tek iz bir mağaranın ağzından arkada soluk bir tepe olarak gözüken Tebai şehrinin gerçekçi mi resmedildiğini kendime sormak oldu. Paris'te ressam Gustave Moret Müzesi'nde Ingres'ten 40 yıl sonra yapılmış başka bir Oidipus ve Sphinx resmini gördük. Bu resimde Oidipus'un suçları ve günahları değil, zaferi yani Sphinx'in kör düğümünü çözüşü resmedilmişti. Bu resim bir kopyasını da New York'ta Metropolitan Müzesi'nde gördük. Az sonra müzenin aynı katında 40 adım yürüyüp İslam sanatları kısmında Rüstem'in oğlu Sührab'ı öldürdüğü sahneye bakmak kafamızı karıştırdı. Metropolitan'ın kimselerin uğramadığı yarı karanlık İslam sanatı odası boştu ve bize unutulmuş bir konuyla ilgilendiğimizi hissettirdi. Moro'nun resminden hikayeyi bilmese de insan zevk alıyordu. Ama Şehname sayfası ancak hikayeyi bildiğimiz için bizi etkiliyordu ve orada çok daha sınırlı bir resim mutluluğu vardı. Ama asıl soru, resim kültürü ve geleneği çok daha geniş ve zengin olan Avrupa'da, Oidipus deyince babayı öldürmek ya da anneyle yatmak gibi temel sahnelerin hiç resmedilmemesiydi. Avrupalı ressamlar bu sahneleri kelimelerle düşünebiliyor, hikayeyi anlıyordu. Ama kelimelerle düşünebildiği şeyleri gözlerinin önüne getiremiyor, resmetmiyorlardı. Bu yüzden Oidipus'un Sphinx'in kör düğümünü çözdüğü anı resmetmişlerdi yalnızca. Oysa resmin çok az yapılıp bakıldığı, çoğu zaman yasaklandığı İslam ülkelerinde Rüstem'in oğlu Sührab'ı öldürmesi binlerce kere coşkuyla resmedilmişti. Bu kuralı hem romancı hem de ressam olan İtalyan film yönetmeni Pier Paolo Pasolini, Kral Oidipus filmiyle yıkmıştı. İstanbul'da İtalyan konsolosluğunun desteğiyle yapılan bir Pasolini filmleri haftasında Kral Oidipus uyarlamasını sarsılarak izledim. Filmde Oidipus'u oynayan genç oyuncu, kendinden daha yaşlı ama çok güzel annesi Anna Magnani'ye sarılıyor, onu öpüyor, onunla sevişiyordu. Casa Italia'nın İstanbul'u filmsever ve entelektüellerle dolu ahşap salonu, ana oğlun sevişmesi sırasında derin bir sessizliğe bürünmüştü. Pasolini filmi Fas'ta çekmiş, yerel manzaraları, kırmızımsı toprağı, hayaletimsi eski kırmızı bir kaleyi kullanmıştı. Bir daha görmek isterim bu kırmızı filmi dedim. Acaba DVD ya da videosunu bulabilir miyiz? O güzel ve hoş Anna Magnani'nin saçları bile kırmızıydı dedi karım. Okurun Ayşe ile beni sürekli entelektüel filmlere giden, metinlerden ve resimlerden burnunu çıkarmayan kitabi bir çift gibi hayal etmesi yanlış olur. Ayşe de sabahları benimle evden çıkıyor, şaşırtıcı bir hızla büyüyen inşaat şirketimiz Sührab'ı yönetiyordu. Ben akşamüstleri şirketteki işimden erken ayrılır, Sührab'ın Nişantaşı'ndaki gittikçe kalabalıklaşan yazhanesine uğrardım. Karı koca mühendislerle geç saatlere kadar çalışır, sonra da bir lokantada yemek yiyip eve dönerdik. Pasolini'nin Kral Oidipus'unu seyrettikten bir yıl sonra 2011 sonunda maaşla çalıştığım şirketten ayrılıp bütün vaktimi Sührab'a verdim. Bu sefer kendi işim için. Bütün gün İstanbul'da inşaat şantiyelerini denetler, Sührab'ın Samsunlu şoförünün kullandığı şirket arabası trafikte ağır ağır ilerlerken cep telefonumla iş görüşmeleri yapardım. Konuştuğum tedarikçilerin, şantiye şeflerinin, emlakçıların çoğu da benim gibi şehrin bir başka noktasında, bir başka trafik kargaşasında sıkışmış olurlardı. Ya da daha kötüsü, şehrin kimsenin bilmediği ama şimdiden kaldırımları kalabalıklarla kaynaşan yeni bir köşesinde trafikte kaybolurlardı. Bunu emlak ve maliyet tartışmalarımızın arasında telefonla konuştuğum kişinin şoförle tartışması ya da yoldan geçenleri durdurup burasının neresi olduğunu sormasından anlardım. Herkes bir yerde inşaat yapıyor, eline geçen para geçiren satın alıyor. Şehir esrarengiz bir hızla büyüyordu. Bazen de kaldırım boyunca yürüyen yoksullara, gençlere, satıcılara değnekçilere gözüm takılır. Artık zengin ve orta yaşlı olduğumu, daha da önemlisi bu duruma alıştığımı düşünürdüm. Sonra kendime karımla iyi arkadaşlığımdan ve Sührab ile Oidipus'un hikayesine amatör merakımdan başka hayatımda güzel olan ne var diye sorardım. Babamı düşünür, karıma telefon eder, şehrin kalabalığı içinde mutlu olduğuma inanmaya çalışırdım. Çocuksuzluk bana hüzünlü ve alçak gönüllü olmayı öğretmişti. Bazen bir çocuk sahibi olsaydım, şimdi belki de 20 yaşında olurdu diye düşünürdüm. Kazandığımız paralarla Ayşe ile bir süre pahalı giysiler, biblolar, Osmanlı antikaları, fermanlar, güzel halılar, İtalya'dan getirilmiş mobilyalar aldık ama gösteriş tüketimi ikimiz de mutlu etmiyor, yalnızca yüzeysel ve iğreti hissediyorduk kendimizi. Üstelik aldığımız şeyleri göstermek isteyeceğimiz dostlarımızdan aslında sırf bu yüzden nefret edecek bir yan bende hala güçlüydü. Buna babamın solculuğunun etkisi diyebilirim. Servetimiz hızla artarken hala sıradan bir Rene Megan ile idare ediyorduk. Paramızın çoğuyla yatırım olsun diye ya da yeni inşaatlar için arsalar, pahalanacak bölgelerde eski binalar alıyorduk. Özellikle şehrin dışındaki boş arazileri satın alırken, çocuğu olmamasının acısını imparatorluğuna yeni ülkeler katarak unutmaya çalışan padişahlar gibi hissederdim kendimi. İstanbul gibi Sührab da şaşırtıcı bir hızla büyüyordu. Arabamıza hangi yolun neresinde olduğunu gösteren güzergah cihazlarından taktırmıştık. Karımla İstanbul'un hiç bilmediğimiz yeni mahallelerine, ta uzaktan adaları gören tepelere, güzergahı gösteren bu ekrana bakarak gider, şehrin hızla büyümesinden etkilenir, bazıları gibi eski şehrin yıkılıp yok edildiğinden sürekli şikayet edeceğimize bu yeni yerleri bir mutluluk ve inşaat imkanı gibi görürdük. Ayşe her gün yazıhanedeki resmi gazetede mahkeme kararlarıyla açık artırma ilanlarını okuyor, Hürriyet'in emlak sayfasını ve diğer siteleri izliyordu. Bir gün Ayşe çok uygun gördüğü bir açık artırma ilanını önüme koydu. Daha ben konuya yoğunlaşamadan arazinin yerini Google haritasında bana gösterip ekrandaki görüntüyü büyütünce öngören kelimesini okudum ve kalbim hızlandı ama tecrübeli bir katil gibi soğukkanlılığımı korudum. Ekrandaki oku elimdeki fareyle sürükleyerek hayatımdaki en önemli kasabaya sessizce yaklaştım. Öngören adı istasyon meydanının üzerine yazılmıştı. Çevredeki bazı sokakları çıkarabildim ama pek az yeri tanıyabildim. Çünkü Google haritası yerlerin adlarını 30 yıl önce öngörenlerin kullandığı adıyla Lokantalar Sokağı değil, resmi adıyla yazıyordu. Önce istasyonu, sonra mezarlığı buldum. Bizim düzlüğün haritadaki yerini tahmin ettim ama sokak adlarını tek tek okuyamadım. Evet, her yer sokak olmuştu. Murat, buradan yeni bir yolun geçeceğini ve site yapmaya müsait manzaralı bir yer olduğunu söylüyor. Pazar sabahı annene gitmeden önce gidip bakalım mı? Murat, beni Tahran'a götüren eski üniversite arkadaşımdı. O da emlak furyasında diğer işlerini bırakıp inşaatçılığa başlamış. İktidar partisindeki muhafazakar dostlarının sayesinde bizden çok daha büyük işler yapıyor. Bize de arazi fiyatlarının yükseleceği yerlere haber vererek dostça davranıyordu. Bu öngören kasabasında çocukluğumda dinlediğim masallar gibi uğursuz bir yan var sanki, dedim Ayşe'ye. Orada inşaatı boş ver şimdilik. Emin oradaki en iyi manzara geceleri yıldızlarla ışıl ışıl göktür. O yaz İstanbul susuzluk çekti. Bahar kurak geçmiş, barajlarda fazla su birikmemiş, eskimiş dağıtım boruları şehre her zamankinin yarısı kadar su vermeye başlamıştı. Bazı mahallelerde anneler babalar çocukluğumdaki gibi gece yarıları kulakları suyun geleceği boş borularda, önce yıkanıp sonra boşalan küvete su depolayabilecekleri saatleri bekliyorlardı. Hangi mahallelere ne zaman ne kadar su verileceği konusunda siyasi tartışmalar, kavgalar çıkıyordu. Yaz sonunda İstanbul'da bazı mahallelerin sel sularının altında kaldığı, gök gürültülü, yıldırımlı, fırtınalı günler geldi. O günlerden sonra babam bizi bir akşam yemeğe çağırdı. Yeni karısı Ayşe'ye internetten bir posta yollamıştı. Babam bu kadarını bile yazabilecek durumda değil mi diye düşündüm. Sarıyer'in sırtlarında Karadeniz'e bakan tepelerde yeni yapılan sitelerin birinde yaşıyordu. Oraya arabayla gitmek 2 saat sürdü. Çok uzaktan Karadeniz'i gören küçük ve yeni kiralık daire şimdiden savaştan çıkmış gibi eski gözüküyordu. İçerisi babamın kimilerini ta çocukluğumdan hatırladığım 40 yıllık eşyalarıyla doluydu. Yağmurda dam akmıştı. İlk sohbetten, yapay şakalaşmalar ve gönül almalardan sonra babamın yaşlı, yorgun hali, parasızlığı içime işledi. Çocukluğumda her şeyine hayran olduğum, biraz daha göreyim, arkadaşlık edeyim, beni kucağına alıp şakalar yapsın diye çırpındığım kişi, şimdi ışıltısını kaybetmiş, yavaşlamış, kamburlaşmış ve en kötüsü hayata karşı yenilgiyi kabullenmişti. Bir zamanların iyi giyimli, çapkın adamı, şimdi üstüne başını aldırmıyor, sağlığına dikkat etmiyor, bu durumunu çok fazla inanmadan da olsa, solcular görüntüyle değil, özle ilgilenir gibi şakayla süslüyordu. Ama tavşan dişli, tatlı gülüşlü, koca göğüslü karısıyla sürekli şakalaşıp cilveleşiyor, çok yoğun bir cinsel hayatları olduğunu ima eden şakalar yapıyordu. Kısa sürede Ayşe de onların şakalarına katıldı ve aşk, evlilik, gençlik üzerine yaşadıklarımızdan, filmlerden, hatıralardan bir sohbet açıldı. Ben babamın yanında bu konulara asla giremeyeceğim için kenarda, kütüphanenin yanında sessiz kalıyor. Elimde rakı bardağı çocukluğumdan hatırladığım babamın eski sol kitaplarının sırtlarını okuyor. Bir yandan da sofradaki sohbeti dinliyordum. Babamın karısı bu yaz bir ara çok su sıkıntısı çektiklerini anlatınca Mahmut Usta'yı hatırladım. Burada Sarıyer Tepelerinde babadan kalma yöntemlerle bir kuyu pekala kazılabilir diye heyecanla ekledim. Kaydırmalı, ahşap kalıpla beton dökersin. Sen nereden biliyorsun bu konuları? Dedi babam. 1986 yazında senin bizi bırakmandan bir yıl sonra dershane parası çıkarmak için bir ay eski bir usta ile kuyu kazmıştım dedim. Ayşe'ye bile anlatmamışımdır bunu. Niye? İşçi hayatı yaşadığından mı utandın? Dedi babam. Kuyucularla birlikte bir zamanlar emekçilik yaptığımı babamın bilmesinden memnun oldum. Aslında babam zengin olmamızdan da memnundu. Yanlışım, heyecana kapılıp kuyu kazdığım günlerden sonra Kral Oidipus ve Sührab'la Rüstem'in hikayeleriyle merak saldığım, okuduğum kitapları, Ayşe ile gittiğimiz Avrupa müzelerine babama anlatmaya çalışmak ve toplumsal tarih konularında bilgi sahibi olduğumu kanıtlamaya girişmek oldu. Bu konuları en iyi Wittfogel anlatmıştır diye kestirip attı babam. Şuradaydı kitabı. Kim okur artık onu, unutulup gitmiştir. İstanbul'da ihtiyar bir solcunun kütüphanesinde Fransızca'ya çevrilmiş bir kitabı olduğunu bilse acaba ne derdi? Benim kendi kendimi çok sık kurduğum, babam şunu bilse ne derdi acaba soru kalıbını, babamın hakkında kullandığı bu yazarın kitabını merak ettim. Gözüm eski raflardaki tozlu kitaplardaydı. Çok sonra bir kadeh daha rakı içtim. Kadınlar aralarında konuşuyor, babam masanın kenarında sessizce oturuyordu. Baba diye soru verdim. Şu senin zamanındaki siyasi gruplardan, Mao'cu, devrimci yurtçular nasıl bir takımdı? O gruptan çok adam tanırım dedi babam. Kızları da çoktur onların diye sarhoşlukla ekledi sonra. Yan sınıfta çok kız var diyen bir liseli gibi. Nasıl kızlar diye sordu babamın karısı. Kocasının eski çapkınlıklarıyla övünür havayla. Bir anda yıllardır kendimden de hünerle saklayarak düşündüğüm konu, aslında babamın siyasi yıllarında İbretlik Efsaneler tiyatro topluluğunda çalışanları tanımış. Hatta Kırmızı Saçlı Kadını gençliğinde devrimci tiyatro sahnesinde seyretmiş olması ihtimali ortaya çıktı. Hayatta ilk defa yattığım kadın hakkında ne düşünüyordu babam? Ama babam ayılmış, yüzünde özel ve siyasi hayatını benden sakladığı zamanlarda beliren, dikkatli ve mesafeli bir bakış belirmişti. Bir ara yalnız kalınca çok ciddi bir ifadeyle bana annemi sordu. Anneme Gebze'de bir ev aldığımı, 2 haftada bir pazarları arabayla Ayşe ile ona gittiğimizi, İstanbul'a taşımak istemediğini anlattım. Annenin mutlu olmasına çok sevindim diye konuyu kapattı babam. Çok içtiğim için dönüş yolunda arabayı Ayşe kullandı. Bir ara oğlunun suçunu tatlılıkla yüzleyen bir anne gibi, kuyucu çıraklığı yaptığını niye sakladın bakayım benden diye sordu. Belgrad ormanlarının içinden, bentlerin arkasından gece yarısı geçerken, Ağustos böceklerinin sesleri ve kekik kokulu serin havanın içinde arabada önde uyuyakalmışım. Kucağımda Witt Vogel'ın Doğu Despotluğu adlı modası geçmiş kitabı vardı. Ama evde ona değil, bilgisayara baktım. Google haritasıyla öngörene yukarıdan sessizce yaklaştım. İstasyon meydanındaki bir pastanenin, bir bankanın, İstanbul yolundaki bir benzincinin reklamlarını gördüm. O köşeleri tek tek hatırlamaya çalıştım ve oralarda kırmızı saçlı kadının arkasından yürüyüşümü gözümün önünde canlandırdım. Kırmızı saçlı kadın öngören de bana yaşını doğru söylediyse şimdi 60 yaşında olmalıydı. Babamın yeni karısı da o yaşlardaydı ve aslında bugün Karadeniz'e bakan küçük apartman dairesinde babamı kırmızı saçlı kadınla yaşarken pekala düşünebiliyordum. Onun nerede, ne yaptığını araştırmayı kendime yasakladığım için aradan geçen 30 yılda kırmızı saçlı kadının izine rastlayamamıştım. Bazen televizyondaki reklam filmlerinde kırmızı saçlı kadının kuşağından, hatta onların halk tiyatrosu takımından emekli olmuş bir kadın oyuncuyu, deterjan, banka kartı ya da emeklilik kredisi kullanan çok mutlu bir anne, hatta son yıllarda da babaanne rolünde görünce onun nerede olduğunu sorardım kendi kendime. Fatihli, Kanunili, Hürremli, Haremli dizilerde padişahın yeni genç aşkını haremde dolap çevirmenin ve hep gözde kalmanın hilelerini öğreten uzun boylu, dolgun dudaklı kadın o mu? Yoksa ben mi hayatımdaki ilk kadını tanıyamıyorum diye bazen rakılı kafayla gözlerimi kısar, ekrana dikkat kesilirdim. Bazen de yabancı bir televizyon dizisindeki kadın kahramanları Türkçe konuşturan seslerden birinin o olduğunu sanırdım ve 30 yıl önce bir akşam Öngören'deki Sarı Tiyatro Çadırı'nda oyunun sonunda ondan dinlediğim öfkeli monoloğunu ve istasyon meydanında birlikte yürürken pür dikkat dinlediğim sesini hatırlamaya çalışırdım. Bir gece yarısı aşırı çalışma ve hızla büyüyen işlerin gerginliğiyle uykudan uyanınca, Sührab'ın emlak işlerine bakan tecrübeli bir mühendisten e-posta ile gelmiş Öngören'deki satılık emlak ilanına şaşırarak baktım. Bizim Mahmut Usta ile kuyu kazdığımız arazinin yakınlarındaki satılık eski bir depo ve bir atölye vardı. İlan, işe yaramaz 30 yıllık yapıların eskiden ne olduğundan çok, araziye şimdi yapılabilecek yeni bir bina imkanları üzerine kurulmuştu. Konuyu uyuyan Ayşe'ye sormadan Sührab'daki adamımıza arsayla ilgilendiğimizi yazdım. Ayrım sonu, sayfa 131.